Ayrım 54. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 444. İçeri girdiğim anda resepsiyoncu bir telgraf uzattı. Telgraf sabahın erken saatinde ulaşmış, ancak kapıcı aceleyle çıkmam nedeniyle onu bana verme fırsatı bulamamıştı. Heyecanla kağıdı açtım. İlk anda bir şey anlayamadım. Gönderen adı yoktu. Anlaşılmaz bir metindi. Sonra birden anladım. Bu dün saat 3.23'te Brünn'den çektiğim telgrafın sahibine ulaştırılamadığını bildiren bir postane gönderisiydi. Ulaştırılamadı mı? Bu sözcüğü anlayamıyordum. Edith von Kekesfalva'ya gönderilen bir telgraf ona ulaştırılamamış mıydı? Neden onu o bölgede tanımayan yoktu ki? Artık daha fazla sabretmem olanaksızdı. Hemen Viyana'dan Doktor Kondor'un telefonla aranmasını istedim. Resepsiyoncu merakla sordu. Acele mi? Evet dedim, hem de çok. Telefon 20 dakika sonra bağlandı. Bu bir mucize, kötü bir mucizeydi. Kondor evdeydi. Telefonu da açan oydu. 3 dakika sonra her şeyi öğrenmiştim. Şehirler arası görüşmelerde daha uzun ve ayrıntılı konuşma fırsatınız olamıyordu. Kaderin kötü bir oyunu, inanılmayacak kadar kötü bir rastlantı, zavallı, şanssız Edith'in pişmanlığımı, son gerçek işten kararımı öğrenememesi sonucunu doğurmuştu. Albay'ın konuyu kapatıp saklama yolundaki tüm çabaları yarar sağlamamıştı. Ferenc ve diğer arkadaşlarım kafeden kalkınca evlerine gideceklerine doğruca meyhanenin yolunu tutmuşlardı. Orada da büyük bir şanssızlık eseri, büyük bir topluluk içinde eczacı dostumuza rastlamışlar ve Ferenc denilen sersem, temiz kalpliliğinden ve bana karşı duyduğu sevgiden dolayı doğruca adamcağızın üstüne yürüyüp herkesin önünde onu açıklama yapmaya davet etmiş ve hakkımda aşağılayıcı dedikodular yaymakla suçlamıştı. Böylece büyük bir skandal çıkmış ve ertesi gün bütün kasaba bunu öğrenmişti. Kalabalık içinde onuru kırılan eczacı ise hemen ertesi sabah erkenden kışlaya koşup benim tanıklığıma başvurmak istemişti. Ancak benim kuşku uyandıracak şekilde ortadan kaybolduğum, orada olmadığım bilgisini alınca da arabaya atladığı gibi doğruca Kekesfalvalara gitmişti. Orada da Kekesfalva'yı çalışma odasında bulmuş, camların zangırdayacağı kadar yüksek bir tonda bağırarak Kekesfalvaların o aptalca telefonlarıyla onu aptal yerine koyduklarını, onunla dalga geçtiklerini, ancak kendisinin kasabanın eski ve tanınmış bir şahsı olarak bu küstah asker çetesine haddini bildirme niyetinde olduğunu söylemişti. Benim niçin böyle birdenbire sinsice ortadan kaybolduğumu da çok iyi anlıyordu. Bunun yalnızca bir şaka olduğunu söyleyip kaçmalarına da fırsat vermeyecek, bu konunun ardında bir pislik olduğunu sezdiğini, bakanlığa kadar gitmesi gerekse bile foyamızı ortaya çıkaracağını ve topluma açık yerlerde bizim gibi kendini bilmez gençlerin kendisiyle alay edip dalga geçmelerine asla izin vermeyeceğini söylemişti. Öfkeli adamı sakinleştirip göndermekte büyük güçlük çekmişlerdi. Bu arada Kekesfalva'nın kendini kaybetmiş bu adamın suçlamalarının Edith tarafından duyulmadığını ummaktan başka çaresi kalmamıştı. Ancak ne yazık ki çalışma odasının pencereleri sonuna kadar açıktı ve sesler durgun havanın da etkisiyle avluyu geçmiş ve kelimesi kelimesine o sırada salonda oturmakta olan Edith'in kulağına gitmişti. Büyük olasılıkla genç kız daha o anda uzun zamandır planladığı kararı almıştı. Ancak duygularını başarıyla saklayıp keyifli görünmeyi başarmıştı. Yeni giysilerine bakıp Ilona ile şakalaşmış, babasıyla sohbet edip yolculuğun ve hazırlıkların ayrıntıları konusunda bilgi almıştı. Bu arada gizlice Joseph'i kışlayı arayıp benim ne zaman döneceğim ve gidişim hakkında bilgi almaya çalışmıştı. Ona bir haber bırakıp bırakmadığımı sordurmuştu. Nöbetçi subayın özel bir görevle belirsiz bir süre için gönderildiğimi ve kimseye herhangi bir mesaj bırakmadığımı söylemesi ise asıl darbeyi indirmişti. Yüreğindeki sabırsızlık nedeniyle bir gün, hatta bir saat daha beklemek istemiyordu. Onu hayal kırıklığına uğratmış, ölesiye yaralamıştım. Artık hiçbir güveni kalmamıştı ve benim zayıflığım onu korkunç bir biçimde güçlendirmişti. Yemekten sonra terasa çıkarılmayı istemişti. Ilona'nın içinde kötü bir his vardı. Onun neşesinden kuşkulanmıştı. Yanından ayrılmak istemiyordu. Ancak saat tam 4.30'da, tam da benim oraya her zaman gittiğim saatte ve telgrafımın ve kondorun oraya ulaşmasından 15 dakika önce, Edith sevgili Ilona'dan ona bir kitabı getirmesini istemiş. Ilona da bir an boş bulunup, görünürde masum olan ricayı yerine getirmeye gitmişti. Bu kısacık bir dakikayı yüreği sabırsızlıktan kıvranan genç kız kararını uygulamakta kullanmıştı. Aynen terastayken bana gösterdiği şekilde, aynen kabuslarımda gördüğüm gibi o korkunç eylemi gerçekleştirmiştim. Kondor oraya ulaştığında henüz hayattaymış. Anlaşılmaz bir şekilde vücudunda dıştan bakınca çok belirgin bir yaralanma yokmuş. Yalnızca bilincini tamamen yitirmiş. Onu hemen ambulansla Viyana'ya götürmüşler. Gecenin geç saatlerine kadar doktorlar onu kurtarabilecekleri umuduyla çabalamışlar. Kondor da beni o akşam saat 8'de hastaneden aramış. Ancak Veliaht Prens'e suikast düzenlenen o 29 Temmuz akşamı monarşinin tüm organları ayakta olduğu gibi telefon hatları da sivil ve askeri makamların resmi konuşmaları için kullanılıyormuş. Kondor tam 4 saat telefonun bağlanmasını beklemiş. Ancak gece yarısından sonra doktorlar yaşam umudu kalmadığını söyleyince telefonu iptal ettirmiş. Yarım saat sonra da Edith yaşama gözlerini yummuş. O Ağustos'ta askere çağrılanlar içinde benim kadar kayıtsız ve bir o kadar da sabırsızlıkla cepheye giden olmadığından eminim. Asla savaş yanlısı biri olduğumdan değil, bu benim için bir kaçış, bir nevi kurtuluştu. Savaşa giderek bir suçlu gibi karanlıkta kaybolmak istiyordum. Son kararı alana kadar kendimi ve yaşamı hor görerek bunalım ve umutsuzluk içinde geçirdiğim son 4 haftayı bugün bile savaştaki en acımasız katliam dönemlerinden çok daha büyük bir ürperme ve dehşetle anımsıyorum. Zayıflığımla önce kıyasıya sunup sonra zorluk karşısında esirgediğim acıma duygumla bir insanı, üstelik de beni büyük bir tutkuyla seven insanı öldürdüğümden emindim. Sokağa çıkmaya bile cesaretim yoktu. Hasta olduğumu belirterek odama kapandım. Kekesfalva'ya yazarak başsağlığı dileyip acısını paylaştığımı, ah gerçekten de bu üzüntüde benim payım büyüktü, bildirdim. Ama yanıt gelmedi. Kondor'a haklılığımı birçok kez açıklamaya çalıştıysam da beni dinlemeye bile yanaşmadı. Arkadaşlarımın hiçbirinden tek bir satır başsağlığı yazısı almadım, hatta babamdan bile. Bunun nedeni o kritik haftalarda görevli olduğu bakanlığın çok yoğun olmasıydı herhalde. Ancak ben bu suskunluğu sözleşilmiş bir kınama, ortak bir suçlama olarak nitelendirdim. Herkesin beni, aynen benim kendi kendimi yargıladığım gibi yargılayıp katil olduğuma karar verdiğine aklımı takmıştım bir kere. Kendimi katil olarak görüyor, bu düşünceyle deliriyordum. İmparatorluk kargaşa içinde sarsılırken, huzursuz Avrupa'nın tüm telgraf tellerinde felaket haberleri dolanıp gerginlik dayanılmaz boyuta çıkarken, borsalar dalgalanıyor, tüm ülkelerde seferberlik çağrıları yapılıp ordular cepheye sevk edilirken, öngörülü kişiler valizlerini topluyorken, ben yalnızca alçakça davranışımı, işlediğim suçu düşünebiliyordum. Bu nedenle kendi kendimden kaçmamı sağlayacak bir savaş celbi, benim için özgürlük, milyonlarca suçsuzun ölümüne yol açan bu savaş, benim gibi bir suçlu için umutsuzluktan kurtuluştu. Sakın savaşı övdüğümü düşünmeyin. Büyük sözler söylemekten nefret ederim. Bunun için de asla, o zamanlar ölmeyi istedim gibi bir iddiada bulunmak istemiyorum. Tek söylemek istediğim, savaştan birçokları kadar korkmadığım. Çünkü çoğu kez suçumu bilenlerin yaşadığı ülkeme dönmek, bana cephedeki en korkunç sahneleri yaşamaktan çok daha zor, çok daha dayanılmaz geliyordu. Üstelik niçin geri dönecektim ki? Nereye dönecektim? Beni bekleyen, beni seven, uğruna yaşamak isteyeceğim biri yoktu ki. Cesur olmak aslında korkmamaktan başka bir anlam içermediğine göre cephede gerçekten cesur ve yürekli olduğumu inançla güvenle söyleyebilirim. Çevremdeki arkadaşlarımın çoğunun ölümden bile korkunç saydıkları sakat kalma, bir organını yitirme olasılığı bile benim için anlamsızdı. Bundan da korkmuyor, çekinmiyordum. Sakat kaldığım takdirde bunu hak ettiğim bir ceza, zayıf ve alçak bir insan olarak davranmama karşılık ilahi bir öç, yıkıcı acıma duygumun bedeli olarak nitelendirecektim. Eğer ölmediysem bu kesinlikle benden kaynaklanmıyordu. Yüzlerce defa büyük bir kayıtsızlıkla ölüme koştum. Nerede yapılacak zor ve tehlikeli bir iş varsa gönüllü olarak öne çıkıyordum. Nerede tehlike varsa, keskin bir kılıcın üzerinde dans ediliyorsa orada kendimi rahat hissediyordum. İlk yaralanmamın ardından ağır makinalı tüfek birliğine, ardından da hava kuvvetlerine naklimi istedim. Sanırım orada çoğu köhnemiş uçaklarımızla bayağı başarı da sağladım. Yine de ne zaman yiğitlik sözcüklerinin adımın önüne yakıştırıldığını duysam bir sahtekar olduğum duygusuna kapılıyordum. Bu yüzden de biri göğsümdeki madalyalara biraz yakından bakmak istese hemen oradan uzaklaşmayı yeğliyordum. Bence sonsuz gibi gelen 4 yıldan sonra eski dünyamda her şeye rağmen yaşama arzusu duyabildiğimi fark edince gerçekten şaşırdım. Bizler cehennemden dönen bizler artık her şeyi yeni kavramlarla değerlendiriyorduk. Dünya savaşından dönmüş biri için birini öldürmüş olmak barış dünyasındaki biriyle aynı anlamı taşımıyordu. Kişisel suçum savaşın suçu olan sonsuz kan gölünde bir damla olup kaybolmuştu. Ben aynı ben, aynı eller ve aynı gözlerle ağır makineliği ayarlamış, Limanova'da kazdığımız siperlere doğru dalga dalga gelen Rus bölüklerini yere sermemiş miydim? Aynı ben, daha sonra dürbünümle öldürdüklerimin cansız gözlerini, yaraladıklarımın dikenli teller arkasında saatlerce inleyip çırpınmalarını, ölümü özleyen gözlerini seyretmemiş miydim? Görts'te bir uçak düşürdüm. Havada 3 kez döndükten sonra alevler içinde karst kayalıklarına çakıldı. Olay yerine gidip kömürleşmiş, hala tüten cesetler üzerinden künyeleri toplayan da bendim. Benimle beraber kucak kucağa savaştığımız binlerce insan da aynı şeyleri yaptı. Bazıları tüfekle, bazıları topla, bazısı süngüyle, bazısı alev makineleriyle, bazısı da çıplak eliyle, çıplak göğsüyle. Benim kuşağımdan Fransa'da, Rusya'da, İtalya'da ve Almanya'da binlerce, milyonlarca kişi aynı kaderi paylaştı. Tarihin yazdığı bu en büyük insanlık suçunun insan yaşamına karşı düzenlenmiş en anlamsız katliam ve kitlesel yok etmenin yanında bir cinayetin, kişisel bir suçun, bir hatanın ne önemi olabilirdi? Ayrıca geride bıraktığım dünyada benim aleyhimde tek bir tanık bile kalmamış olması da beni rahatlatıyordu. Cesaretinden dolayı madalya ve nişanlarla onurlandırılmış birini geçmişteki bir suçundan, önleyemediği bir zayıflığından dolayı kimse suçlayamazdı. Kekesfalva kızının ölümünden sonra ancak birkaç gün yaşamaya dayanabilmişti. Ilona ise Yugoslavya'da bir noterin karısı olmuştu. Albay Bubençiç Save'de kendini vurmuştu. Arkadaşlarımdan büyük kısmı şehit düşmüş, kalanlarsa bu kötü olayı kafalarından tamamen silmişlerdi. Bu 4 kıyamet yılının ardından eski para gibi her şey değerini yitirmiş, anlamsızlaşmıştı. Artık kimse beni suçlayamaz, yargılayamazdı. Kendimi işlediği cinayetten sonra cesedi ormana gömüp yağan yoğun karın aylarca kalkmayacağını, dolayısıyla işlediği suçu uzun bir süre gizleyeceğini ve izleri tamamen sileceğini bilen bir katil gibi hissediyordum. Böylece yeniden cesaretimi toplayıp yaşamaya başladım. Kimsenin beni anımsamaması benim de işlediğim suçu unutmamı sağladı. Unutmak kaçınılmaz olunca insan yüreği de ona pekala uyuyor ve unutmayı istiyor. Yine de bir gün, hiç ummadığım bir anda olanları hatırlamam gerekti. Viyana Operası'nda arka sıralardan birinin kenar koltuğunda oturmuş, hüzünlü ve ağır temposuyla beni tüm diğer müzik eserlerinden daha çok etkileyen Gluck'un Orfeus Operası'nı dinliyordum. Uvertür müziği bittikten sonra verilen kısa arada ışıklar yakılmamasına rağmen geç kalmış birkaç seyircinin yerlerine geçmesine izin verildi. Benim bulunduğum sıraya da 2 kişi, bir bayanla bir bey geldiler. İzninizle, erkek olan nezaketle mırıldanarak yol istedi. Yüzüne bakmadan dikkatsizce yol vermek için ayağa kalktım. Ancak hemen yanımdaki boş koltuğa oturacağı yerde nezaketle elinden tuttuğu bayana yol gösterip önümden geçirdi ve koltuğu indirip oturmasına yardımcı oldu. Böylesine bir özen, doğal bir davranış olmadığı için dikkatimi çekti. Kadın kör olmalı diye düşündüğüm anda istemeden başımı çevirdim. O anda önümden geçen tıknaz adam da yerine oturmaktaydı. Kalbim duracak gibi çarpmaya başladı. Onu tanıyordum. Kondor. Kondor, her şeyi bilen, beni, işlediğim suçu en ufak ayrıntısına kadar bilip tanıyan adam tam yanı başımda oturuyordu. Acıma duygusu benimki gibi ölümcül bir zayıflık olmayan, tam aksine bu uğurda kendini feda etmeyi göze alabilen, beni yargılamaya hakkı olan ve karşısında utanç duyduğum tek kişi, nefesini duyumsayacağım yakınlıktaydı. Antrakta ışıklar yandığı zaman hiç kuşkusuz beni hemen tanıyacaktı. Titremeye başlamıştım. Hiç değilse karanlıkta tanınmamak için yüzümü elimle örttüm. Müziğin tek bir namesini bile duymuyordum. Kalbim delicesine çarpıyordu. Yeryüzünde beni gerçekten tanıyan ve bilen bu insanın bu kadar yakınımda olmasından huzursuz oluyordum. Kendimi şık ve düzgün giyimli insanların arasında karanlığa sığınmış, çırılçıplak hissediyor ve ışıkların yanıp da görüleceğim andan ölesiye korkuyordum. Sonunda birinci bölüm bitip perde yavaş yavaş inerken, henüz karanlık ortam tam olarak aydınlanmadan başım önümde saklayarak uzun koridora kaçtım. Sanırım beni görmesine, tanımasına fırsat vermeyecek kadar hızlı davranmıştım. Ancak o kaçış bana bir gerçeği, hiç unutamayacağım bir gerçeği hatırlatmaya yetti. Vicdan anımsadıkça hiçbir suç unutulmaz. Kitabın sonu. 6 Aralık 2012. Sayfa 451.